Materyalisti kullanmadık orada.
Yok, yok, Fransa'da materyalizm dediniz. İngiltere'de görgücü.
Evet. Tamam. Fransa'da materyalizm ağırlıklı bir felsefecilik var. Aslında Descartes Fransız. Yani ona dikkat edin. Descartes modern felsefenin babası ya da kurucusu olarak biliniyor Avrupa'da. Avrupa'da modern felsefenin modern felsefeden söz etmek Avrupa'da Avrupa'da daha önce ne olduğunu düşündürüyor değil mi? Ne vardı önce? Skolastizm vardı. Yani felsefe özgür değildi. Felsefe kilisenin, Hristiyanlığın öğreti dogmalarının şey altındaydı, denetim altındaydı ve felsefeyi o dogmalara uyumlu kılmaya çalışıyordu şeyler, skolastik düşünürler ya da felsefeciler. Skolastizmin temel belirlenimi bu. Dini, dinsel dogmaları temel alıp onları sorgulamadan, onları hiçbir şekilde değiştirmeyi ya da çürütmeyi ya da tanıtlamayı falan bunları düşünmeden onları usun efendisi saymak. Felsefe tam tersine yani ayrıca şeyi düşünürseniz, kuşkuculuğu düşünürseniz genel olarak Descartes ve eski antik kuşkuculuk diye bir şey var. Bunları karıştırıyor insanlar bazen. Hegel o konuda bir yazı yazmış şeyden önce, görüngü bilimden önce kuşkuculuk üzerine. Kendisi hatırlatıyor. Biz de onu karıştırmayalım. Yani bir Descartes'te gördüğümüz kuşkuculuk var. Bir de kuşkucularda gördüğümüz kuşkuculuk var. İkisinin ayrımı şey, özsel. Çünkü aynı şeyler değiller. Descartes'in kuşkuculuğu görüngülere yönelik. Ve o bilgiyi düşünce yoluyla sağlayacağına inanıyor. Modern kuşkucuların kuşkuları ise tam tersine düşünceye yönelik ve onlar fenomenleri şey olarak alıyorlar. Evet. Temel olarak alıyorlar. Temel olarak alıyorlar. Mesela görgücülük dediğimiz şey deneyimden yola çıkıyor bilgi için. David Hume falan, John Locke falan ve orada aslında bütün felsefe tarihinde klasik felsefecilerin yaptıklarının tam tersini görüyoruz. Klasik felsefeciler, ön Sokratiklerde aralarında olmak üzere hiçbiri duysal algının ya da fenomenin bilgi kaynağı olabileceğini ya da bilgi olabileceğini düşünmüyor. O anlamda bütün fenomenlere karşı bir evrensel bir kuşkuculukla başlıyorlar. Hepsi sadece Descartes değil. Yani Descartes'in yaptığı şeyi ön Sokratiklerin tümü birden yapıyor. Hepsi yapıyor. Daha sonra İslamik felsefecilerde de rasyonalistlerde de aynı şey var tutumlar. Farabi'de ve daha başka rasyonalistlerde. Çünkü eğer fenomenler konukları gibi gerçek olsalardı, fenomenler gerçekten var olsalardı, oluş sürecinde değil ama varlık tipinde olsalardı, o zaman felsefeye gerek olmaz. Herkes bir bakışta gerçeği bilir. Fenomenler fenomen oldukları için kuşku nesnesi oluyorlar. Yani fenomenler çünkü kuşkunun amacı kuşkulanılmayacak olanı bulmak. Kuşkuya takılıp kalmak değil. Ben bir şeyden kuşkulanıyorsam, bir fenomenden, onun gerçeğini öğrenmek istediğim için ve o dolaysızlıkta o gerçeği öğrenemediğim için kuşku duyuyorum ve onun özüne geçmeye çalışıyorum. Bu diyorum, görünüşte böyle ama özde ne? İzleyebiliyoruz değil mi? Yani bu şeylerin aydınlanma kategorisine giren kuşkuculuğu ile felsefecilerin ya da rasyonalistlerin kuşkuculuğu tam tersi. Bir taraf fenomenlere güveniyor, görüngülere güveniyor. Öteki taraf onlardan kuşku duyuyor. Bir taraf usta güveniyor. Öteki taraf onlardan ustan kuşku duyuyor. Yani bir daha söyleyeyim özet olarak şeyler, antik kuşkucular ve Descartes'in kuşku yöntemi ya da kuşkusu fenomenlere yönelik. Usa değil. Görgücülerin, aydınlanmacıların kuşkusu ise usa yönelik ama fenomenlere yönelik değil. Yani eğer şeyi bunu kabul etmek zor geliyorsa şeyi düşünün. Yani nereden başlıyorlar ve bilginin kökeni olarak neyi görüyorlar? Neyi tanıtlamaya çalışıyorlar? Duyuları, duyu algılarını, duysal deneyimi ya da iç deneyimi falan. Yani bunlar şey, görüngülere karşı ya da deneyime karşı. Görüngüyü ve deneyim yaklaşık anlamdaş gibi kullanıyoruz burada. Ona dikkat edin. O yani kuşkuculuğun iki versiyonu arasındaki şey fark bu, özel bir fark.
Fenomeni süje yarattıkça, süjeyi bir şekilde given kabul ediyor. Yani şöyledir, böyledir. Şimdi aydınlanmacıların kuşkusu usa yönelikse, şimdi aydınlanmacıların kuşkusu süjeyi, çünkü süjeyi
özne demek olur. İstiyorsun.
Evet, yani özneyi şey yapabilir.
Şimdi özne nedir?
Gerçek altına alabilir. İşte o soruyu, o yani radikal bir soru değişimi var.
Şimdi tam yani aralarında çok radikal ya da 180 derecelik bir şey var, ayrım var. Yani tavan tavana zıt ve karşıt bir bakış açısı var iki tarafın şeyleri. Descartes'in kuşkusu, söylemdeki Descartes'in şey, yöntem üzerine söyleminde ve meditasyonlarda galiba bunu şey yapıyordu, açıklıyordu. Descartes'in kuşkusu fenomenlere yönelik. Bilincin kendisine yönelik daha doğrusu. Bilince yönelik. Yani çünkü bilinçte olan hiçbir şeyin saltık olarak gerçek olduğunu ileri süremeyiz diyor. Hepsi yanlış oluyor. Şu an sizi görüyorum, duyuyorum, okuyorum. Yani bütün bunlar şey olabilir. Gerçek olmayabilir, real olmayabilir, var olmayabilir diyor. Duyular beni aldatabilir. Descartes'in kuşkuculuğu duyulara yönelik. Duysal algıya ya da deneyime yönelik ya da fenomene yönelik. Şeyin ki, kuşkucuların ki ise, örneğin Kant'ın ki ise, şey yönelik, usa yönelik. Kant açıkça usun insanı baştan çıkardığını söylüyor. Yanlışlara, şeye götürdüğünü, yani uçuşa götürdüğünü falan, yani yanılsamalara götürdüğünü söylüyor Kant usun. Şimdi, onu bunlara şey yapacağız, yani sürekli değiniyoruz. Kant, yani Kant'ı ele almak bir şey, başlı başına bir konu. Kant da kuşkucu ve onun kuşkusu şey, enteresan bir kuşku. Şimdi, antik Yunan felsefecileri, ön Sokratiklerin, yani onu çok kolay anlayabilir. Heraklitos'u şey yapalım ya da Parmenides düşünelim. Yani Parmenides, varlık, yalnızca varlık vardır diyor. Ve yokluk yoktur diyor. Fenomen dünyası için ne diyor Parmenides? Görüngü dünyası. Görüngü dünyası varlık dünyası değil. Onu biliyor en azından. Şimdi buradaki problem şu. Kavramsal olarak bunu anlayabilmeniz kolaylaştıracak ve sağlayacak olan şey şu. Varlık ve oluş kategorilerini ayırt etmeniz gerekiyor. Fenomen dünyası oluş kategorisine karşılık düşüyor. Logos ya da kavram dediğimiz şey ise varlık kategorisine karşılık düşüyor. Varlık kategorisi daha alt bir kategori, daha yoksul, daha soyut bir kategorisi. Oluş kategorisi daha yüksek bir kategori değil mi? O zaman şey, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Logos daha yoksul olan kategoriyle bağlı, fenomen daha varsıl olan kategoriyle bağlı. Yani felsefe, klasik felsefe, logosu değişmez olarak kabul ettiği zaman onu varlıkla bağlıyor, oluşla bağlamıyor. Oluşla bağladığı şey görüngü dünyası. Çünkü oluş sürecinde olan şey henüz olmamış olan şey. Oluş sürecinde olan şey henüz yok. Ama aynı zamanda da var. Bu çelişkili bir kavram. Heraklitos'un şeyi bu. Yani bu söylediğim şey Heraklitos'un felsefesinin ana hattı ve özü. Şimdi görüngü bilimle ilgili o, yani görüngü kavramını zaten onu netleştirmemiz ve iyice kavramamız gerekecek bu çalışmanın. Temel, yani başlığında olan bir kavram. Görüngünün ne olduğunu bilmezsek o zaman şey değil, yani o çok yetersiz bir durum olacak. Görüngü nasıl anlatabiliriz görüngüyü daha başka? Görüngü şey demek, kendisi olmayan demek.
Pardon?
Olduğu şey olmayan demek.
Göründüğü?
Göründüğü olmayan demek. Yani gönüllü aslında başkası olan demek. Ve o başkası dediğim şey öz. Özden başka bir şey değil. Gönüllünün karşı terimi öz. Yani bir şey...
İnsanın özü ki olduğu gönüllü değildir. Yani o şekilde de yorumlayabiliriz.
Evet, bir anlamda doğru o. Yani ama aynı zamanda da şu var, öz ve gönüllü bir. Bir de öyle bir şey var. Bağlantımız var ve biraz önce söylediğimiz o çürütüyor. Yani bunlar mantık biliminin şeyleri, çözümlemeleri ve onları da yine bu süreç içinde netleştireceğiz. Sadece görüngü kavramının çok şey olduğunu, önemli olduğunu, özel olduğunu burada ve iyi anlamamız gerektiğini şu an düşünmeye başlayalım. İsterseniz ondan önce bu şeye bir dönelim. Daha önceki şey, kuşkuculuk. Son olarak kuşkuculukla ilgili olarak şunu söyleyeceğiz. Görgücülük, kuşkuculukla bağlantılıydı. Görgücülük şeye götürmüyor, bilgiye götürmüyor. Onu sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ama görgücülük olasılığa götürüyor ya da tüme varıma götürüyor. Yani görgücülükten, örneğin John Locke'u kısaca hatırlıyorum, çok kısa bir satırla. John Locke için kavramların, düşüncelerin kökeni deneyimde. Deneyimden algılanan şeyler olarak kavramlar zihin ya da anlık üzerine basılıyor diyor falan. Yani görgücülük her şeyi, kuramsal her şeyi deneyimden türetme iddiasında olduğu için buna benzer şeyler yapıyor. Çıkarsamalar ya da girişimlerde bulunuyor. Deleuze'de daha farklı. Yani Deleuze, John Locke'un tabula rasa kuramını olduğu gibi almıyor. Onu revize ediyor. Biraz daha şey yapıyor, inceltiyor. Biraz daha araya ayrıntılar falan sokup. Ama sonunda ikisi de kavramları ya da bilgiyi şeyden türetme eğilimde, deneyimden ya da duysal algıdan. Burada görgücülük özde kişilik demek değil. Özde materyalizm diye bir şey de var biliyorsunuz. Feuerbach'la ilgili. Özellikle modern dönemde. Materyalizm özdeyi gerçek varlık olarak kabul etmesi gereken bakış açısı. Ve her şey özdekten çıkar sanacak o zaman. Arke olarak kabul edildiği zaman. Şimdi görgücülüğün özdekçilikle ilişkisi şurada. Görgücülük, Hegel'in bir sözü var. Tutarlı olarak götürüldüğü, sonuna kadar götürüldüğü zaman özdekçiliğe varır diyor. Varır mı? Görgücülük, duyu algılarına ya da deneyime, duysal deneyime dayandırıyor bilgiyi. Kabul mü? Orada ben bir terimi daha sorgulayabilirim. Duysal algı ya da duyular, duyumlar neyle ilişkili acaba dışsal dünyada dediğim zaman özdeğe varıyorum.
Sabit.
Ha? Sabit. Özdek, madde. Duyular, beş duyu. Yani bu şey, görme, işitme falan özel olarak klasik gerçekten bir bilgisayar. Özne burada şeyin karşısında duruyor. Dışarıdaki nesneliği alan alıcı durumunda, edilgin alıcı. John Locke'un kuramında özne pasif alıcı, dışsal realite, duyular aracılığıyla oraya damga basıyor, iz bırakıyor, tabula rasa üzerine çizik atıyor. Yani varlık kavramını, öz kavramını, biçim kavramını, kuvvet kavramını, devlet kavramını, iyi kavramını vesaire, bütün bunları duysal algı yoluyla, yani duyu organları yoluyla nesneden özneye taşıyor şey. Öyle görüyor bu görgücülük. Değil mi? O zaman görgücülükten özdekçiliğe varmak için galiba bir adım gerekiyor. O da şey, duyular neyle ilişkili nesnellikte? Yani özne duyuları aracılığıyla neye bağlı? Nesne olarak neye bağlı? Nesneye bağlı diyebiliriz. Yani şöyle düşünelim. Özne var, nesne var. Arada aracılık eden faktör duyular. Bu bir bilgi kuramı. Görgücülüğün özet olarak şey, bilgi kuramı buna benziyor. Görgücülük orada duyu demeyecek de duyu, deneyim diyecek. Yani özneyi ve nesneyi bağlayan ya da birleştiren faktör deneyim görgücülükte. Onu duyu deneyim olarak alıyoruz. Çünkü başka bir entelektüel deneyim diye bir şey yok orada. Ve görgücülükte o nesnedeki nesnel dünyada herhangi bir yolda kavramlar özneye taşınıyorlar duyular aracılığıyla ve orada bir bal mumu tablet üzerindeki şey gibi iz bırakıyorlar. Bu şey, John Locke'un düşünce tarzı. Yani bütün görgücüler bunu şey yapmıyorlar, bu şekilde böyle yan olarak almıyorlar. Ama temelde yaptıkları şey aynı. Nesneyi özneye bağlayan şey duygusal deneyim.
Bunların karşılığı...
Öznekçiliği vardır buradan. Dolayısıyla öznekçilik görgücünün altında duruyor diyebiliriz şeyden. Eğer duyu deneyimi, duyu faktörü beni özdekte... Çünkü yani son derece akıllıca bir şey. Orada duyu neyi alıyor nesnellikten ya da dış dünyadan? Özneyi alıyor. Ben bir şeye sert dediğim zaman o duyum ve o duyumun da temeli var. Eğer özdek olmasa orada ben o duyumu algılayamayacağım ya da duyumsayamayacağım. Özdek olmasa şu nesneleri göremeyeceğim, hiçbirimizi göremeyeceğiz. Dolayısıyla duyumlar özdekle bağlı ve o zaman özdek daha özsel bir rol kazanıyor şeye göre. Çünkü duyumun temeli oluyor. Yani pekala diyebiliriz. Duyumun temeli özdektir. Deneyimin temeli özdektir. Yani deneyimcilik, görgücülüğün özdekçiliğe götürmesi böyle anlaşılabilecek olan bir şey. Onu yapanlar var. Fransız materyalistleri onu yapıyorlar. Daha sonra Karl Marx ya da Almanlar önce Feuerbach'la onu yapıyorlar.
Özdeksel olmayan takım şeyler de deneyimlenebiliyor mu?
Onları da şeye bağlıyorlar, iç deneyime bağlıyorlar.
Yani, o özdek midir? Yani iç deneyim tabii özdek ki, denebilir mi?
Haz ve acı duygusu, iç duygular. Yani şimdi etik alanında o görgücüler nasıl bir kuram geliştiriyorlar? Özdeksel, yani insan bedenine yaklaştıkça özdeğe yaklaşma gibi bir şey var ve ondan yararlanıyorlar. Mesela Nietzsche bedeni ön plana çıkartıyor, fiziksel bedeni ön plana çıkartıyor ve bedene bağlı olarak moral alanda onun kullandığı kategori, yani bedensel hücreler falan değil ama içgüdü kategorisi. İçgüdü İnsanda doğal olan yan, bedene bağlı olan yan, içgüdü, entelektüel bir kategori değil, düşünsel bir kategori değil, insanın hayvanda da olan bir şey. Ve haz ve acı duyguları, bu da şey, etik çıkarsamalar için temel olarak alındığı zaman özdekseye yani, yakın.
O işte duygusu, içgüdüsü, bunları yine de özdeğe bağlamak...
Değil, içgüdü özdek değil ama içgüdü özdeğe bağlı. Çünkü beden karnın var. Acıkıyor. Bu evet, içgüdüsü yani, bu bedensel bir şey, fiziksel
bir şey. Bedeni olan bir şeyin
içgüdüsü olur.
İçgüdüsü olur ama yine de
evet. Kolay değil. Yani onu eğer şey yapıyorsanız, çok da ayrıntıyı merak ediyorsanız, o zaman görgücü şeyleri okumanız gerekecek. Bu ya da materyalistleri yani. Etiklerini nereden çıkaracaklar? Materyalist bakış açısı. Her neyse, yine şey, şeye götürecek, başka bir ayrıntıya götürecek. Ama konumuz şuydu, özdekçilik ve görgücülük arasındaki ilişki. Görgücülük bir adım daha sorgulanırsa özdeğe varıyor. Şimdi aydın despot konusuna girsek kısaca. Daha 20 saat geçer. Aydın despot, aydınlanmacı despot. Aydın sözcüğü şey olarak görülüyor. Şimdi Türkçe'de hala o konuda şey var, tam bir kaos var ya da tam bir cehalet var. Yani sık sık böyle insanda olmayacak yerde aydın sözcüğünü kullanmak zorunda kalıyorlar ve kullanıyorlar. İşte aydınlarımız, aydınlarımız falan. Yani bu Avrupa'da artık hiç kullanılmayan bir şey. Aslında biraz böyle acayip de bir anlam taşıyor Avrupa'da. Çünkü yani bir insanı, bir matematikçiye, bir fizikçiye, bir felsefeciye ya da bir genel olarak kültürlü birine aydın demenin kriteri ne? Aydın sözcüğünü karanlıkla, cahille karşılık içinde kullanıyoruz. Türkiye'de aydının kullanılmasının zemini o zaman nüfusun büyük ölçüde cahil olması ve cahilin de bilgisizin de boş inancı açık olması gibi bir faktör var. Yani Türkiye'de bugünkü gerilim belli ölçüde şey, boş inanç ve aydınlar arasındaki gerilim olarak yaşanıyor. Yani şu anda içinde politik olarak içinde bulunduğumuz durum. O kategorilerin, o kategoriler tarafından belirlenen durumun ta kendisi. Yani Türkiye'de bir tür şey var, aydınlanma ve boş inanç gerilim var. Ama şey değil, yani Avrupa'da boş inancın arkasında koca bir kilise vardı. Katolik kilise vardı. O Katolik kilise, Reformasyon'un en azından kuzeyde yendiği bir boş inanç kurumuydu. Ve Katolik Kilise de reformasyondan sonra kendini toparladı aslında önemli ölçüde. O yüzden aslında biraz da ayakta kalmayı başarabildi. O önemli bir şey. Türkiye'de hiçbir zaman öyle bir boş inanç, Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman öyle bir boş inanç kurumu olmadı dinde. Din Türkiye'de Diyanet İşleri'nin denetimi altında. İmamlar okullardan yetiştiriliyor, İmam Hatip okullarından. Ve bunlar devlet memuru olarak görev yapıyorlar. Özel olarak değil. Ya da bir camiye bağlı bir kurumlar. Yani Türkiye'de din kurumsal değil. Katolik Kilise kurumsal. Orada kurumsal bağlıyor. Yani bütün din adamlarını şey yapabiliyor, yönetebiliyor. Papa insanlığı yönetmeye kalkıyor. Yani bırakın din adamlarını. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de din adamları sadece namaz kılarken o cemaate şey yapıyorlar, önderlik yapıyorlar ve ona şey yapıyorlar.
Yani
açıklama yapıyorlar. O da şey, devlet memuru olarak yaptıkları bir şey. Yani Türkiye'de insanlar inançlarında özgürler. Kadrosuzlar da elimine edilmeye çalışıyor. Yani şu an 15-17 bin kadar kadrosuz şey var. Onlar imam var. Büyük bir rakam. Eğer Türkiye'de bir şey olacaksa, şeriat devleti denen şey, o 15 bin imam tarafından yapılacak. Ve evet, onlar da eğer bir devleti yapabiliyorlarsa buyursunlar yapsınlar. Kolaysa o kadar iş. Yani düşünme 15 bin tanesinden Cumhurbaşkanı çıkacak, Başbakan çıkacak, bakanlar çıkacak, büyükelçiler çıkacak vesaire vesaire. Yani
bir gece yatarlar, ertesi gün öyle kalkarlar.
Teokrasinin şey olması gerekir, zemini olması gerekir. Hiçbir devlet ayak takımı tarafından kurulamaz. Ve bu olanaklı değil. Çünkü devlet şey, yüksek bir yapı, yüksek. Tinin en son yapısı, en büyük yapısı. Daha ötesi yok ve bunu ona uygun insanlar yapabilir. Şimdi aydın despotlar, onlar zaten şeydeydiler, despot sözü nereden geliyor? Zor, yani bunlar şey değiller, seçimle oraya gelmiş insanlar değiller. Şeyde, 18. yüzyılda...
Jacobin olarak kullanılıyor.
Jacobinler Fransa'daki bir fraksiyon ve onlar değiller. Yani aydın despot mesela 2. Katerina, 2. Friedrich, şey, Petro. Yani bunlar şeyler, aydınlanmışlar, boş inancı karşılar. Sen despotsun, kralsın, monarşsın mesela. Ve şey istemiyorsun, boş inancı istemiyorsun. Yani insanların uyruklarının, yurttaşlarının aptal olmalarını, kandırılmalarını, aldatılmalarını istemiyorsun. Bu son derece doğal bir şey. Ve onun dışında başka şeyler de istiyor. Yani aydın despotlar genellikle şey, bu kendi ülkelerini, devletlerini, uluslarını modernleştirme isteği taşıyan insanlar. Yani bunlar kültürlü insanlar, çok kültürlü insanlar. Çünkü şey, bütün güç onlarda yani kültürü de özümseyebiliyorlar. İkinci Frederick özellikle şey bir insan. Yani felsefeci, Voltaire'in arkadaşı. İkinci Katerina yine Voltaire'le şey yakın. Ve bunlar sanatçıları koruyorlar, kendileri sanatçı. Ve şimdi o dönemde yurttaş toplumunun mayalanma dönemi. Yurttaş toplumu derken şunu anlıyoruz. Yani sadece bir devlete ait olma niteliğini taşıyan insanların toplumu değil yurttaş toplumu ya da yurttaş kavramı sadece bir devlete ait olmayla sınırlı değil. Yurttaş, eğer yurttaş kavramı o devlette bir olmayı içeriyorsa o zaman kendi doluluğunu kazanmış oluyor yurttaş kavramı. O çok şey, özel, önemli bir nokta. Ve devlette bir olmak demek onun yasalarını, devletin istencini yurttaşın istenciyle örtüştürmek demek. Yani yasaları yurttaş tarafından yapılması demek. Bu açık mı? Roma devletinin uyrukları da Roma yurttaşlık haklarını taşıyorlar ve ödevlerini taşıyorlar. Yani bütün şeyden sonra, belli bir imparatordan sonra Roma topraklarında, Roma İmparatorluğu'nun bütün topraklarında yaşayan her birey Roma yurttaşı olarak kabul ediliyor. Yani hakları ve ödevleri olan birey. Roma yurttaşı yine de imparatorluk altında yaşıyor. Despotizm altında değil. İmparatorluk ve despotizm aynı şey değil. Değil mi? Yani insanların, bir devletin yönetilmesi gerekir. Ve insanların, halkın eğitimsiz olduğu, o işi yapacak yetkinlikte olmadığı bir durumda devlet kim yönetecek? Ya Aristokratlar yönetecek, ya tek bir kral yönetecek. Çin kralı ya da Türklerde biliyoruz, Osmanlılarda hanedan yönetiyor ya da yani yönetim şey böyle çok kolay bir iş değil. Roma İmparatorluğu'nda demokrasi uygulayabilir miydiniz? İmparatorları ya da hükümeti seçimler yoluyla belirlemek. Yani demokrasinin koşulları var ve 18. yüzyılda 19. yüzyıla geçerken Hegel o geç döneminde yaşıyor. Almanya'da Sertlik'ten yeni, yani Fransız devletinin hemen arkası ve Sertlik daha yeni ortadan kaldırılıyor Avrupa'da. O dönemde demokrasinin mümkün değil yani öyle bir şeyin olması. Partiler, seçimler falan. Devletler nasıl işliyor, nasıl? Yani hanedanlar var. İşte Fransa'da Louis'ler gidiyor. Almanya'da devlet yok. Şeyler var. Bir sürü devlet var. Feodal lordluklar var ve işte Prusya falan yavaş yavaş devlet olarak şekillenmeye başlıyor. Prusya'da devlet var, Osmanlı devleti var. Onlar devlet. Hanedanlar götürüyor işi ve orada modernleşme diye bir şey var ve onun şeyine, önemini anlıyor şeyler, egemenler. Bunlar egemen, yani bunlara egemen demek zorundayız. Bunların içinde şeylerin de var. İmparator olmak zorunlu olarak despot olmak ya da tiran olmak demek değil. Yani Nero ile o Augustus aynı değil herhalde. Birisi şey, vahşi ve gaddar. Ona rağmen imparatorluğunu sürdürebiliyor. Yani bu açıklaması çok kolay bir şey değil. Tek bir istencinin, tek bir bireyin istencinin bütün nüfus tarafından kabul edilmesi. Nasıl oluyor? İskender bir kişiydi. Kendi istencine ordusu, generalleri, halkı aralarında olmak üzere bütün şeye dayattı. İşgal ettiği topraklara ya da ele geçirdiği, fethettiği topraklara da kabul ettirdi. Yani bir satrap İskender tarafından atandığı, tayin edildiği zaman bir Pers kentinde orada İskender'in istenci işliyordu. Yani o satrap tiranlığa son veriyordu, halkına zulmedemiyordu, adi davranmak zorunda kalıyordu vesaire. Ve bu o valinin kendi istenci değil ama İskender'in istenciydi ve İskender ona o istenci nasıl kabul etti diyordu. Bunları düşünün ve Plutarch'ta ve öteki tarih yazarlığında bunları şey yapabiliriz, okuyabiliyoruz.
Dinin ona hazır olması gerekiyor.
Evet, dinin ona hazır olması, istekli olması gerekiyor. Yani Osmanlı İmparatorları ve Fransız, mesela Saltık Teker, mutlak monarşi denen şey. Bu bir kişinin açıkça artık dilediği her şeyi yaptırabilmesi anlamına geliyor. Yani ben istersen seni öldürebilirim, astırabilirim, sürebilirim, vergileri şu kadar yapabilirim, şöyle savaşabilirim vesaire. Tamam ki bunları yapabilirim ama dediğim gibi eğer kabul ediliyorsa değil mi? Yani
evet.
Ve kabul etmeleri de önemli. Yani bir imparatorun istenci bütün nüfusun istenciyle örtüşüyor. Ya da bütün nüfusun istencinin tanımasında o imparatorun istenci. Bu köle efendi şeyine benziyor. Gerektiğine benziyor. Yani burada göreceğiz. Köle kendi istenci yerine efendinin istencini geçiren kişi. Ve mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda şey diyorlar, kapı kulları. Değil mi? İmparatorun, padişahın yanındaki herkes onun kulu. Yani bu padişahların gaddar oldukları ya da kötü oldukları ve dirildiklerini yaptıkları, tiran oldukları anlamına gelmiyor. Onlar da sağduyulu, rasyonel insanlar. Sanatları geliştiriyorlar, barış sağlıyorlar, ülkeyi genişletiyorlar vesaire. Kendi açılarından şey yapıyorlar, tarihsel olarak yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Ve bu istencin yaygın olarak kabul edildi. Şimdi bu insanları, dün bir program vardı bir yerde, TRT'lerden birinde. Yani Augustus'u şey olarak, despot olarak falan görmeye çalışıyor. Yani imparatorluğu a priori despotizm olarak, tiranlık olarak alıyor. Bu şey, çocuksuz bakış açısı ve olgularla hiçbir ilgisi yok.
Hocam Augustus, Aziz Augustus mu?
Birinci, yani Sezar'ın şeyi...
Aziz Augustus o halde.
Evet.
Ona Aziz Augustus demiyorlar
mı? Demiyorlar, o çünkü şey, Jüpiter'e tapıyor.
O zaman, Aziz Augustus başka biri mi?
şey, o felsefeci var bir tane. O ayrı. Biz imparator şeyden, ordusundan söylüyoruz. Bu şey, despotlar Avrupa'da da böyle. Yani şimdi Fransa'da özellikle 14. Louis şey, reformist ya da modernist ve ülkesine güçlendirmeye çalışıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem imparatorları hemen hemen hepsi şey, ilerici ve modernleştirici ve o işi şey de yapıyorlar. Yani Türkiye'de Cumhuriyet'e geçişin böyle bir iç kavga olmadan Fransa'daki falan olmasının en büyük nedeni o. Osmanlı Devleti daha şimdi başında modernleşmeyi şey yaptı. Üstlendi. Meclis-i Nebisanlar, tanzimat reformları, anayasalar falan filan. Tabii ki bu bir anda böyle pürüzsüz bir şekilde olmak zorunda değil. Yani geriye dönüşler, geri adımlar, ileri adımlar falan oluyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu o modernleşmeye başladığı için Türkiye'de, yani devlet imparatorluktan cumhuriyete geçtiği zaman o geçiş neredeyse şey gibi oldu. Veteranlar kılıç çeker gibi oldu. Orada başka faktörler o işi zorlaştırdılar, engellediler ve onlar Türkiye'nin özel çözümlemesini gerektiren şeyler. Ama bize yani modernleşme açısından ya da bu aydın despot. Şimdi Avrupa'daki aydın despotlar o kendi politik güçlerini modernleşme için kullandılar. Yani en iyi örneğimiz şey de 2. Frederick 8 yıllık temel eğitimi Almanya'da 200 yıl önce yasa. Herkesin zorunlu temel eğitimi yasalaştırdı ve bu şeyi açıklayabilir. Almanya'nın gelişmişlik düzeyinin şeylerinden birisi, faktörlerinden birisi. Yani sadece buna bağlı değil tabii. Ama bir nüfusu bütününde eğitirsen, 8 yıl eğitimi zorunlu kılarsan o nüfus şey, ötekilerine tabii ki geride bırakır. Ötekiler köylüyken o 8 yıl temel eğitimi alan insanların hepsi bütün nüfusu eğitiyor. Yani bu gerçekleştirilen de bir şey aslında. Ve bu aradaki farkı düşünebilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Cumhuriyet'in 20. yüzyılın başlarında 36 bin tane okul var ve bu yetiyor. Yani nüfusu şey yapmak için, eğitilmiş bir nüfusa dönüştürmek için bu 36 bin okul yeterliydi. Daha fazlası gerekiyor. Şimdi tabii ki Arapça olması falan. Yani Arap dilinin ayrı olması da değil mi? Osmanlıları Avrupa'daki gelişmelerden uzak tutan bir faktör her şeye rağmen. Yani şey, Descartes'i okuyabilseler, işte ne bileyim Galileo'yu okuyabilseler zamanında çevrilebilir gerçi. Ama görüyorsunuz çeviri de bir devletin bile başarabileceği bir şey değil. Yani Türkiye'de Cumhuriyet'in başında şey yaptılar işte, çeviri etkinliklerine hız verdiler, bilinçli olarak o işi yapmaya çalıştılar ama yapamadılar. Yani onun için kültürün olgunlaşması gerekiyor ve Osmanlılar'da eksik olan oydu. O bizim şairlerimiz ya gazeteci yazar. Yani şeye hazır değillerdi o dönemde, Batı'daki bilimi ve felsefeyi almaya hazır değillerdi. Avrupa'nın kendisi de onları o kadar kolay alamadı İslamik yazılardan, Arapça. Ve onlar da yüzyıllar içinde ancak çevirebildiler şeyi, o İslamik birikimi.
Orada da Yahudilerin etkisi.
Orada da Yahudilerin Arapça ve Avrupa dillerini, evet, Latince birlikte bilmeleri onlar şey yapmışlar, etkili olmuşlar. Aydın despotlar böyle. Yani bunlar kendi uluslarının modernleşmesini istiyorlar. Bunların şeyleri var. Yani içinde örneğin Petro'nun modernleşme çabaları, İran Şahı'nın modernleşme çabaları. Mesela İran Şahı da aydın despot ama onun şansı yok çünkü modernleşmeyi sağlamak için bütün o Molla tinini yenmesi gerekir. Yani onun şansı yoktur. Evet, bazı yerlerde direnç fazla. İşte 14. Louis başarılı olamadı çünkü kilise ve aristokratlar onun modernleşme eğilimlerine karşı çıkıyor. Yani aristokrat şey yapıyor, ayrıcalıkları olan bir sınıf. O ayrıcalıkları vermemek için tabii ki savaşıyor ve kral da o ayrıcalıklar, yani aristokratların ayrıcalığı kralın da kabul etmesi gereken bir şey. Ve kral da o ayrıcalıkları kaldırmak istiyor. Yani kralın istencinin egemen olması demek, o ayrıcalıkların üzerinde de egemen olması demek ama onu başaramıyor. Çünkü yani bu şey, güç kavgası bir yerde. Aristokratlar o devlette etkin olma şeylerin durumlarını güçlerine borçlular ve onlar da öyle hazırlığa konmuyorlar. Yani değil mi? Politik güç kazanabilmek için güçlü olmak gerekir bir şekilde. Şimdi aydın despotlar için yani bu kadar şey yeterli olabilir. Bunlar despottular çünkü demokratik olarak halkın istenciyle, ulusal istenciyle devleti yöneten insanlar değiller. Ama halkın demokrasiye yetenekli olmadığı, hazır olmadığı koşullarda zaten bütün tarihte gördüğümüz şey bu. Egemen sınıflar, yani tarih sınıf kategorisi açısından alırsak o zaman burada şey diyemeyiz. Yani devletleri köleler yönetsin ya da serfler yönetsin falan gibi bir şey çıkaramayız kolay kolay.
Atatürk de bu aydın despotluğuna biraz giriyor mu? Gazeteciler de sorduğu gibi Atatürk'ün kendisine şeyde Ankara'da.
Evet.
Çünkü mesela bir referandum tabi Türkler'de eski harflerin bırakılması o dönemde kimse kabul etmezdi. Keza şapka devrimi, hukuk devrimi, hiçbirisi bunların çoğu halk çoğunluğu tarafından kabul edilmezdi.
Şimdi aydın despotun bir yanı var. Atatürk konuda aydın olmaktan ayrılıyor. Aydın despot şeye karşı savaşıyor. Dine karşı ve inanç özgürlüğüne karşı savaşıyor. Aydın despotun öyle bir yanı olması gerekir. Çünkü dedi ki aydınlanma kendileri bu boş inanca karşı belirliyor ve ayrıca genel olarak inanca karşı da bir şeyi var. Aydınlanmanın tepkisi var ve yani
halifelerin kaldırılması işte bilmem tekkelerin, zaviyelerin, mühürlerin kapatılması.
Evet. Yalnız şimdi aynı şeyleri bir aydınlanma yapabilir. Boş inanca karşı savaşıyor. Bir de rasyonalizmin kendisi yapabilir. Aydınlanmanın inanç özgürlüğüyle aydınlanma çünkü ateizme kadar gidiyor ve orası şey biraz daha yakından ve ayrıntılı incelememiz gereken bir şey. Çünkü yani aydınlanma şeye razı değil, demokrasiye razı değil. Bunu çıkarabiliyor muyuz? Çünkü aydın kendini aydın olmayan karşısında belirliyor. Yani halk karşısında ve ayak takımı karşısında belirliyor. Ben en azından yazılarında gördüm. Yani sistem önemli diyoruz. Yani bir bireysel düşünürün söylediği şey önemli değil. Aslında mantıksal sistem önemli. Ve aydınlanmanın sistemi halkın ayak takımı olarak görülmesini zorunlu kılıyor ve hiçbir zaman demokrasiyi şey yapmıyor. Yani destekleyen bir rejim değil. Aydınlanma aydın despotizmine daha şey diyor. Çünkü halka güvenmiyor. Yani şimdi
burada bolşevizm daha uygun bir örnek düşünüyor mu?
Bolşevizm ne açıdan? O ayrı bir
ideoloji. Leninizm
falan. Yani o ideoloji o da biraz ayrı bir konu. Çünkü orada henüz ideolojiler yok. Yani aydınlanmanın
aydınlanma
yok. İdeoloji olduğunu söyleyemeyiz. Aydınlanma bir ideoloji değil. Bir parti değil. Çünkü aydınlanma ya da birçok partide belki aydınlanmanın etkileri var. Aydınlanmanın halka karşı, yani aydınlanma demokrat değildir diyebiliriz. O zaman devlet gücünü elinde bulunduran ama demokrasiyi isteyen ve kabul eden bir insan ise Atatürk, Atatürk o zaman aydın değil. En azından o kaliteler bile yeterli, onu aydın kategorisinin dışına çıkarmak için. Ayrıca Atatürk'ün duyunç özgürlüğünü tam olarak tanıma gibi bir şey var, özelliği var. Yani aydınlanmada duyunç özgürlüğünü tanıma var mı? Aydınlanma, düşünün.
Özgürlük bir şey.
Deizm ve ateizm, aydınlanma şey değil, teizm değil. Aydınlanmanın felsefesi. Çünkü bunlar şeyler, yani eğitimli insanlar, bütünlü insanlar ve düşünceleriyle davranan, eylem yapan insanlar. Robespierre falan, bunlar şey, çok okumuş insanlar. O dönemin şeyi de bir numaralı. Felsefecileri, yazarları, düşünürleri falan. Aydınlanma demokrasiyle bağdaşmıyor. Aydınlanma dönüş özgürlüğüyle bağdaşmıyor. O zaman Atatürk'ün yaptığı şey, eğer demokrasiyi amaçlıyorsa ve dönüş özgürlüğünü tanıyorsa, aydın kategorisine ona sokamayız.
Despot kavramı da zaten...
Evet, ayrıca despot da değil. Yani despot bir takım isyanları bastırması, bir takım kararnameler çıkarması, işte alfabe devrimi, halifeyi kaldırması falan tüm bunlar şey, güçle yaptığı, yani devlet gücüyle yaptığı şey ve genellikle de insanların onayladıkları ve rasyonel şeyler. Yani ikinci Frederick 8 yılı temel eğitimi kurdu, getirdiği zaman bu da şey, bir aydın despotun yaptığı her şey yapmaması gereken bir şey değil. Yani ama aydınlar genel olarak halkı küçük gören bir
Atatürk kesim. Kendilerini meclis
kurmak. Evet. Yani meclis kurmak ve o meclisi halktan oluşturmak. Yani hacı hocaları getirip doldurdu oraya.
Ayrıca bu mecliste bu kadar çıkacaktı ama bazı kendilerden gidecekti de diyebiliyor.
Diyebiliyor. Diktatörlük yapabiliyor. Yani yani orada herkes kendi kararını verecek. Belli ölçüde despotik ya da zor içeren davranışları oldu. Şiddete başvurduğu zamanlar da oldu isyanları bastırma konusunda falan. Ama genel olarak yani Atatürkçü olarak görülüyor. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini yürekten istiyordu ve çünkü yakından biliyordu. Jean-Jacques Rousseau'yu iyi bilen bir insan olarak kabul ediliyor. O önemli bir şey. Ve orada yani demokrasinin halkın eğitimine bağlı olduğunu gören bir insan olduğunu da kabul edebiliriz. Dolayısıyla halk hazır olmadığı zaman ona hadi gel devleti yönet demesi beklenebilecek bir şey değil. O konuda girişimlerde bulundular. Yani parti demokrasi deneyimleri tabii ve hepsi onun haklı olduğunu gösterdi. Yani bugün bile halk henüz bu ülkeyi yönetme şeyinde noktasında tam olarak değil, geç noktasında. Bugün onun krizini yaşıyoruz. Eğer bugün halk her şeyi yönetecek olsa işte başörtülü bir cumhurbaşkanımız olacak. Türbanlı Cumhurbaşkanı olacak falan ve bu hem ayıp hem yakışmıyor hem de şey orada şiddete de başvurabilir o insanlar. Yani bugün modernleşiyorlar, biliyoruz onların modernleştiğini. Yani daha uygar olduklarını, kentleştiklerini falan. Ama o zaman zaman şey oluyor, o süreçte geri kaymalar olabiliyor. Yani o uygarlaşan bir insan uygar olmadığı için uygarlaşıyor. Yani barbarlığına bir an geri dönebilir falan. Bu geçiş dönemi ama hemen hemen tamamlanmak üzere ve bu da şey gösteriyor yani Atatürk'ün.
Seni görürsünüz. Bağlayacaktınız.
10 dakikamız var.
Hocam bir soru. İkinci Friedrich der Grosse mi?
Evet der Grosse.
Bale Sansusi'de yaşıyor. Ve evet, Fransızca konuşuyor.
Tabii Fransızca konuşuyor. Her akşam konser geliyor ve evet. Flüt çalıyor kendisi. O şey, müzisyen. Şiirler yazıyor. Yani çok şey. Şimdi kimin görüntü bilimine nasıl dönerdi bu?
Hocam bugün her şeyi konuştuk. Kimin görüntü bilimine pek konuşmadık. 10 dakikaya sığacak mı? Sığmayacak.
Yani haftaya bunları şey yapmayalım, konuşmayalım en azından.
Hayır konuşalım.
Yani en azından bütününde...
Bugünkü de iyiydi hocam. Yani şey yapmayalım.
Sanırım öyle. Yani bir şey gerekiyor. Kültürel ortama biraz böyle üzerini kazımamız gerekiyor.
Bu eserin ortam
bunları hiç dikkate almadan girsek şey olmaz, yeterli olmaz.
Şey boşuna gitme, merak etme. Evet. Medrese dersi gibi olur.
Evet, yani burası şey, özgür çalışma ve yani atölye çalışmasının şeyi bu. Herkes çalışıyor ve ya bunlar düşünceler. Şimdi burada felsefede önemli olan bütünün gönlümüne şöyle bağlayabiliriz. Bütün bu geldiğimiz noktayı. Hegel'in kendisine ilk paragraflarda falan da söylediği şeyler bunlar. Bütün bunlar kişisel görüşler olmamalı. Bunları felsefileştirmek demek, kavramsallaştırmak ve tanıtlamak demek. Yani dünya tarihi felsefenin dışında olamaz. Dünya tarihi bir olgu ve bu konuştuğumuz şeyler o tarihe ait oldular ve onları doğru konuşabilmek, doğru çözümleyebilmek, doğru anlayabilmek olanaklı. Hegel her zaman bilginin olanaklı olduğunu kabul ediyor. Bu sadece bir görüş olarak değil, nasıl olduğunu tanıtlıyor bunu. Ve bu şu anlama geliyor. İster doğada olsun, ister tin alanında, yani tarih alanında olsun, ne olmuşsa onu bilebiliriz. İnsanın bilemeyeceği hiçbir şey yok. Bilgi bu demek. Yani bir yerde realite insan bilgisine kapalı bir çitle kapanıyor ve sen ondan ötesini bilemezsin. Böyle bir bakış açısı Hegel'in felsefesine bir Kant'a ait. Kant, o bilgiye sınır getiren felsefeci Kant. Hegel ve Hegel'den şimdi Fichte ve Schelling var Hegel ile Kant arasında. Yani bu Hegel'i anlamanın koşullarından biri de o şeyi bağlayabilmek. Kant ve Fichte ve Schelling. Yani çünkü orada gerçekten şey var, bir geçiş var ve şeyi göreceğiz, Kant'ın etkisi değil bu, yani Kant'ın katkısı değil en azından ama Hegel'in görüngü bilimde çözdüğü problem, gerçek anlamda çözdüğü problem, Kant'ın çözemediği problem ve çözmesini engellemeye çalıştığı problem bir bakıma da. Yani çünkü Kant şey yapmıyor, bir yasaklama gibi bir şey getiriyor, bir polis pozisyonuna geçiyor, trafik polisi gibi. Sınır getiriyor ve oradan öteye geçmesini de yasaklıyorsun. Us deneyimin ötesine geçen kavramlara, olgulara filan dokunmamalı, girmemelidir diyor. Yani Hegel, o yüzden Hegel öncesi felsefi durumu da bilmemiz gerekiyor. Ve bu şey, Kant'ı, Fichte ve Schelling. Yani onun dışında tabii ki Spinoza'nın şeyi var. Yani Spinoza'yı da şey yapacağız, kullanacağız çünkü Hegel onu kullanıyor. Yunan düşünürlerini az çok şey yaptık, tanıdık. Yani ama özel olarak o Kant ve arkasından gelen Fichte ve şey. Ana hatlar onları, yani çok onların felsefesini inceleyemiyoruz. O yüzden Fichte ve şeyin felsefelerini oturup inceleyelim. Böyle bir şey çok fazla. Zaten Türkçe'de kaynak da yok o konuda. Ana hatlarda felsefe tarihlerinden onları şey yapabiliriz, öğrenebiliriz. Fichte ve şeyin. Yani eğer kendiniz çalışamazsanız o zaman sadece burada söylenenlerle yetinmek zorunda kalacaksınız. Yani o açıdan onlar yetiyorsa mesele yok ama genel hatlarda okursanız iyi olur. Fichte ve
şey.
Var, onların idealizmi ciddi ama o kalmadı. Yani o tükendi. Oradan fotokopiyle falan şey olabilir. Kant...
İnce de bir
şey. Yani o yeterli olur tabi. Ayrıca internet İngilizce okuyanlar şeyi okuyabilirler. Hegel'in tarih, felsefe tarihinden o bölümleri. Fichte'yi ve Schelling'i. Ama yani zor, oldukça zor. Fakat şey olabilir. Yararlı olabilir. Şimdi internette bu çalışmalar, yani hem sesler olacak tabii, hem de yazılar var. Şu an başladı şey, yani ana sayfadan girebiliyorsunuz şeye. Tim Görüngü Bilimi bölümüne. O Hegel'in resmine bastığınız zaman, ya da yukarıda bir düğme var, oradan girebiliyorsunuz. Orada, yani mümkün olduğu kadar onu çoğaltacağız, genişleteceğiz. 8 haftada ne kadar yapabilirsek.
İlk koyduğum bölümden giriş mi?
Evet, ön söz. Forre'de. İlk şey ön söz. Yani benim yazdığım oradaki bölümler şu an şu kadar bir A4 üzerinden 9 sayfa, 10 sayfa falan oldu.
Ön söz mü hocam?
Ön söz.
Yoksa giriş mi?
Ön söz, önce ön söz.
Evet. Ben bir şey söyleyeceğim.
Evet.
Sizin o şeylerinizi yani internetten takip etmek yerine CD'yi kodlayıp da CD'yi almaya imkanı yok ya.
Sesleri mi?
Ses de olabilir, yazı da olabilir. Yani internette o kadar sıkıntı oluyoruz ya.
Şimdi şey oluyor, yenilenmeler oluyor.
Olsun biz eskisi de.
Ama yani onu şey yaparız, bir şekilde halletmeye çalışırız.
Yani CD çok daha şeydi bizim.
Pratik olabilir.
Kalıcı bir şey.
Onu düşünmemiz yani. Lazım. Yani olur. Tabii. Eğer şey olsun. Evet. Tabii.
Bilgisayar olmayanlar herhangi bir iki başka cihaz.
Evet. Tabii. O zaman o tür önerili bir şey. Sanki yani reddediliyormuş gibi bir itiraz şeklinde söylemeyin. Pozitif öneri olarak söyleyin. Yani bu şeyde, ses kayıtlarını CD olarak yapabiliriz. Evet. Evet. Arabayı giderken, okulda giderken sana, okulda falan. Tabii. Yani ben o işin fikretine girmektense oradan indiriyorsunuz. Orada tarihleri, adları falan da var ve onları bir şekilde mikrosörde biriktirirseniz zaten şey olacak. CD'ye çekme konusunda problem, bireysel problemler varsa onlara yardım ederiz. Yani ama sanmıyorum ki herkes orada zaten açık olan bir şeyi bir de CD olarak İşte yani öyle bir şey. O zaman size git ver.
Ben genelde müzik parçalarından tuttum her şeyi.
Tamam.
Hocam akustikçe Vorstellung, vizüelle Vorstellung beraber oldu mu?
Evet. Vizüel maalesef çok fazla yok şu anda ama. Ha, onu diyorsunuz. Ben... O zaman şimdi haftaya yine buradayız.
Kitap isteyenler vardı, aldı mı herkes kitap?
Aldı.
Teşekkür ederiz. Hadi sağ
ol.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şunu... Duramıyorum.